Ayrım 6, sayfa 84. Geometri kitabındaki sözcüklerin hepsini Atatürk kendisi buldu. Hepsini efendim, hepsini. Agop Dilaçar. Agop Dilaçar 1895'te İstanbul'da doğdu. Amerikan Koleji'ni bitirdi. Sonra dil konularıyla ilgilenmeye başladı. 20'ye yakın dili öğrendi. Dilcilik üzerinde çeşitli araştırmalar yaptı ve birçok eser yayınladı. Bunlardan bazıları şunlardır. Türk diline genel bir bakış, dil, diller ve dilcilik. Kutad Gubilik incelemesi, Türkiye'de dil onarımı, devlet dili olarak Türkçe. Agop Dilaçar, Atatürk'ü yakından tanıyan talihli kişilerden biri oldu. Ana dili Ermenice olan bir kişinin Türk Dil Kurumu'nda önemli görevler alması elbette çok sevindirici ve ilgi çekici bir olaydı. Bu da Atatürk'ün milliyetçilik konularına ne kadar geniş bir açıdan baktığını gösteriyordu. Ben Dilaçar'ı 1974 sonlarında Ankara'da tanıdım. Kendisinden dil devrimi dönemi üzerindeki anılarını anlatmasını istedim. Dilaçar daha eski bir dönemdeki anılarından başlayarak şunları anlattı. Birinci Dünya Harbi'nde 1917'de yedek subay olarak Halep'te bulunuyordum. Orada dil bilmeyen bir Hintli subaya yardım etmek için İngiliz elçiliğiyle temas ettim. İnzibatlar beni casus zannetmişler, takip etmişler beni. Bulunduğum otelin odasına beni kapattılar. Kapının önüne de bir süngülü nefer diktiler. Sonra beni Halep'ten Şam'a gönderdiler. Çünkü 7. Ordu'nun kumandanlık merkezi orasıydı. Beni orada kumandanın odasına soktular. Yanımda süngülü bir nöbetçi vardı. Cebimden aldıkları kitap ve ilmi haber, belimden aldıkları tabanca da bir inzibat yüzbaşısının elindeydi. Kapı açıldığında baktım, içeride bir liba rütbesinde bir paşa oturuyordu. Sonradan anladım, bu paşa Mustafa Kemal'miş. İnzibat yüzbaşı casus diye verilen raporu okudu, sonra bana baktı. Nasıl oldu da sen kaçmadın dedi. Ben de birdenbire köpürdüm, dayanamadım. Kaçmadığıma teessüf ediyorum dedim. Ben dedim, bu vatan için kan dökmüşüm, bu madalya sahte değil. Madalyanın kurdelesi vardı göğsümde. Kafkas cephesinden kaçmayan herhalde Şam sokaklarından kaçacak değildir dedim. Emir buyurun, süngüyü çıkarsınlar. Yüzbaşı bir tarafa çekildi, çünkü o paşa tabancasını çekip beni vurabilirdi. Değil bir milliva, bir binbaşı dahi vurabilirdi beni. Fakat o paşa temkinli davrandı, düşündü, askere emir verdi, süngüyü çıkar dedi. Süngü çıkarıldı. Paşa yüzbaşıyı çağırdı. Nesi varsa şu masanın üzerine koy bakalım dedi. Oraya konan şeyler şunlardı. Tabancam, ilmi haberim, bir de şu gördüğünüz kitap. Türkçe gramatik. Yani Türkçe gramer. Ben Diyarbakır'da iken orada bir Alman nakliye taburu vardı. Oradaki subaylara Türkçe öğretiyordu bu kitaptan. Kitabı kendileri Almanya'dan getirmişler. Bir tane de bana vermişlerdi. Paşa yüzbaşıya buyurun çıkın dedi. Yüzbaşı çıktı, paşa ayağa kalktı, bana dönerek anlat bakalım bu iş nasıl oldu dedi. Ben de olduğu gibi anlattım. Paşa, sen Halep'te seni tevkif ettiren paşayı kötülüyorsun ama dedi. O haklıydı. Daha yanaştı bana, parmağını da bana dokundurarak. Ama ben seni anlıyorum, sen gençsin dedi. O zamanın tabiriyle sen ihtiyat zabitisin, yedek subaysın. Sen daha askeri kanunları okumamışsın dedi. Alman esirlerle temas etmek yasaktır. Sonra otur bakalım dedi, beni oturttu. Tabancamı verdi, ilmi haberimi verdi. Bu kitabı gözden geçirdi. İlk defa olarak Latin harfleriyle yazılı Türkçeyi burada gördü Atatürk. Türkçe yani bugünkü harflerimiz değil ama ona yakın harfler. Açıklamalar yaptık. Ondan sonra Şam'ı biliyor musun dedi. Paşam bilmiyorum dedim. Biraz gez de gel dedi. İlmi haberim cebimdeydi. Yani firar da edebilirdim. Çünkü ben daha oraya kaydedilmiş değildim. Tam kapıdan dışarı çıkarken arkamı döndüm. Paşa, gel bakalım. Senin üstün başın perişan dedi. Yırtık pırtık şeyler gördü arkamda. Hemen kartını çıkarıp mevzi komutanlığına iki satır bir şey yazdı. Bu mülazim efendiyi giydiriniz ve tablitotunuza dahil ediniz. Ben de teşekkür ederek çıktım. Tablitota gittim. Orada kaldım. Bir terzi geldi. Ölçümü aldı. Bir berber geldi. Beni tıraş etti. Birkaç gün sonra yeniden karargaha gittim. Kumandanı aradım. Kapıyı açınca beni gördü. Aa, çok yakışıklı olmuşsun. Hala kaçmadın mı? Dedi bana. Şakalaştı. İşte o paşa. Ondan sonra Atatürk oldu. Ben de İstanbul'a döndüm. Galiba 1936'da 3. Dil Kurultayı'na bir tez sunmuştunuz. Evet efendim. O kurultaya Güneş Dil Kurultayı denir. Tezimin konusu Güneş Dil Teorisinin antropolojisiydi. Yani İngilizce anlamıyla dil antropolojisi. Kurum benden bir tez daha istemişti. İki türlü tez vardı o zamanlar. Biri kurum adına okunan tezler, biri de kişiler adına okunan tezler. Ben tezlerimi daima kurum adına okumuşumdur. Ben de bir tez yazdım. Bunu usulen genel sekreter okurdu. Kendi notunu da ilave ederdi. Genel sekreter bu tezleri deniz evine gönderirdi. Yani Atatürk'ün Florya'daki ikametgahına. Son kararı da Atatürk bunları gözden geçirdikten sonra verirdi. Yani okunacak mı, okumayacak mı, değişiklik yapılacak mı, yapılmayacak mı diye. Ben de tezimi verdim genel sekretere. O da Atatürk'e göndermiş olacak. Bir sabah iki mebus arkadaşa rastladım. Şöyle dediler. Dün akşam Atatürk tarihçileri toplamıştı. Daima senden bahsetti. Hiç memnun değil. Ben o genci bu iş için mi getirdim? Neler bekledim ondan dedi. Biz sözü başka konuya sokmak istedik. Fakat o döndü dolaştı. Yine seni buldu. Haberin olsun. Ben de bir arabaya atladım ve Florya'daki deniz evinin yolunu tuttum. Yolda düşündüm. Ne kazanırsam doğruyu söylemekle kazanırım dedim. Doğruyu söyleyeceğim. Oraya vardığımda yaver beni hemen Atatürk'ün odasına soktu. Atatürk pencereden dışarı bakıyordu. Kapıyı vurdum, girdim. Ben daha kapının önündeyken Atatürk sordu. Sana bu sabah bir şey dediler mi? Evet Atatürk'üm dedim. Bana anlatılan şeyleri kendisine anlattım. Kendimden memnun olmadığımı söyledim. Benden daha başka neler beklendiğini de ilave ettim. Atatürk, tabii dedi. Ben neler beklerdim fakat olmuş. Dün gece tezini yatak odama aldım, okudum. Olmuş dedi. Üzerinde düzeltmeler de yapmış galiba, öyle görünüyor. Düzeltmeler yaptı efendim, birer birer. Virgülünü dahi düzeltmiş. Mesela doğuruyor kelimesini düzeltmiş, kendi Rumeli şivesiyle doğuruyor yazmış. Bunu dikkatle okudum dedi. Sonra notların son sayfasını çevirdi, oraya şunları yazdı. Zevk ve istifadeyle okudum, aynen irad olunmalı. Yani genel sekreter bunun kısaltılarak okumasını teklif etmişti. Fakat o aynen irad olunmalı dedi. Ondan sonra kapağı kapadı ve imzaladı. Başka şeyler de var bende. Bu da Atatürk'ün imzasını taşıyor. İyi oldu diye yazmış. Başka bir çalışmamdır. Ertesi gün kendisi de İnönü'de oradaydı. Onların huzurunda bu tezi okudum. 2 saat sürdü. Atatürk bundan çok memnun oldu. 1936 yılının son aylarını, 37'nin başlangıcını Atatürk bu gördüğünüz kitabı, Geometri adlı kitabı yazmakta geçirdi. Atatürk buradaki Türkçe sözcüklerin hepsini kendisi buldu. Hepsini efendim, bunun hepsini, açı, eksi, artı, hepsini. Eğer güneş diye teorisine uyularak Türkçecilikten vazgeçilmiş olsaydı, Atatürk mesela müselles kelimesini teoriye göre tahlil eder, bu halis Türkçedir diyebilirdi. Ama o Türkçeciliğe yöneldi. Dil açarak Türkiye'de dilin gelişmesini nasıl bulduğunu soruyorum, şunları anlatıyor. Efendim, dil birçok bakımdan tetkik edilebilir. Fakat önemlilerinden biri kavram zenginliğidir. Kavram zenginliği deyince müteradif, yani eş anlamlı kelimeler üzerinde durması gerekir. Atatürk bu konuda birkaç örnek vermiştir. Atatürk dil heyeti zamanında rahmetli Reşat Nuri Güntekin'den 2 ciltlik Larus tercümesini istemişti. Kavram zenginliği temin etmek için. Şimdi biz Türkçe kelimeler buluyoruz. Fakat bir kelime birkaç anlamda kullanılıyor. Aradaki farklar kayboluyor. Bu bakımdan yeniden bir çalışma lazım. Yani kavram zenginliği bakımından hiç olmazsa Avrupa uygarlığında kullanılan bütün kavramlara birer karşılık bulmak mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün ölümünden bu yana Türk dili bir hali zenginleşti değil mi? Evet, evet. Bizim dil kurumunun genel yazmanı Ömer Asım Bey bunun hesabını vermiştir bize. Yani şimdi Türkçe kelimeler aşağı yukarı %80'e kadar işlenmiştir. Atatürk'ü ne zaman gördünüz son defa? Atatürk ölüm döşeğindeyken dil kurumundan 4 kişi istemişti. Gittik. Fakat kendisini göremedik. Çünkü komaya girmişti. Son olarak Atatürk'ü yine o sene gördük. Yadigar olarak şu resim kalmıştır bize. Ortada Atatürk, yanında Şükrü Kaya var. Kurma arkadaşlarımız var. Arkada ben varım. Bizim hepimizi Çankaya'ya yemeğe götürdü. Orada Atatürk'ün sofrasında bulunduk. Atatürk'ün sofrasında yalnız yemek içmekte değil tartışılarak zaman geçirilirdi. Bu bir çeşit sempozyumdu. Ama Yakup Kadri'nin dediği gibi Sokratvari bir sempozyumdu. Yani içkiyi böyle yudumlayarak, söyleyerek, münakaşalar yaparak, bilimden söz ederek zaman geçirilirdi. Orada bir kara tahta vardı, orada tahliller yapardık. Atatürk bizden şiir isterdi. En çok sevdiği şair Tevfik Kirket'ti. Besteler geçilirdi, askerler gelirdi, muhafız alayından güreşirlerdi. Daha birçok şey yapılırdı sabaha kadar. Böyle şeylerle geçerdi Atatürk'ün sofrası. TRT. Her hafta bir konuk. 15 Kasım 1974. Agop Dilaçar'ı bu konukluğundan 5 yıl sonra yitirdik. Atatürk, beni artist gibi buraya çıkarmışlar, alay ediyorlar. Böyle sinema olmaz diye bağırdı. İhsan İpekçi, büyük karikatür sanatçısı Ali Ulvi ile dostluğumuz Akşam Gazetesi'nden ayrıldıktan sonraki yıllarda Ferruh Doğan'ın aracılığıyla pekişti. Ali Ulvi, İhsan İpekçi'nin damadıydı. Paris'ten İstanbul'a her gelişimde çok sık birlikte olurduk. Nerelerde? Ferruh'un Maltepe'deki yazlık evinde, Ali Ulvi'lerin Dragos'taki apartman katında ve plajda. Ulvi'lerin Maşka'daki apartmanında, bazen de İhsan Beylerin Büyükada'daki köşkünde. İhsan İpekçi, Ulvi'nin eşi Alev'in ve İsmail Cem'in babası Abdi İpekçi'nin de amcasıydı. İpek filmin patronlarındandı ve Nazım Hikmet'e çeşitli senaryolar yazdırmıştı. Sinemacılığının yanı sıra İhsan Koza adıyla romanlar da yazardı. Ölümünden 2 yıl önce İhsan Beyler bir gün bizi adadaki evlerinde yemeğe çağırmışlardı. Söz Atatürk'ten açıldı çünkü o sıralarda Paris'te Raymond Aron'un başkanlık ettiği bir araştırma enstitüsü benden, Atatürk'ün kamera karşısındaki durumu konulu bir konuşma istemişti. Ben de İstanbul'da bu konuda belge toplamaya çalışıyordum. İhsan İpekçi'nin Atatürk'ü filme aldığını da duymuştum. Kendisine bu konuyu açtım. Hiç naz etmeden şunları anlattı. Fox şirketi 1925-27 yıllarında Atatürk'ün Amerikan Büyükelçisi'yle sesli bir filmini çekmişti. Bu filmi Atatürk'e ilk defa İzmir'de Elhamra Sineması'nda ben gösterdim. Atatürk'ü sağ yanda bir locaya oturttuk. Film bitince Atatürk, "Film iyi ama ses benim sesime hiç benzemiyor," dedi. Kendisine sesin makinede değiştiğini ve insanın çoğu zaman kendi sesini tanıyamadığını anlattım. Sonra da, "Paşam, müsaade ederseniz biz de bir filminizi alalım," dedim. "Göreceksiniz, Amerikalılarınkinden daha kötü olmayacak." Meclis açılınca, "Ankara'ya gelin de bir şeyler hazırlayın," diye cevap verdi. Meclis açılınca ben, Nizamettin Nazif, operatör Remzi ve bir de Alman teknisyen kalkıp hep beraber Ankara'ya gittik. Hazırlıklarımızı yaptık. Atatürk mecliste nutuk söylüyordu. Biz de bunu filmeye almaya çalıştık. Ama paşa projektörlerden rahatsız oldu. Işıkları söndürmemizi istedi. Biz de makineyi durdurduk. Film çekilemedi. Sonra Atatürk'ün bizi Çankaya'ya çağırttığını haber verdiler. Yine dördümüz ve babam İsmail İpekçi kalkıp Çankaya'ya gittik. Kendisi bizi kabul etti ve filmi orada çekmemizi söyledi. Köşkün terasında tertibat kurduk. Atatürk meclisteki elbisesini giyip terasa yerleştirdiğimiz siyah bir tahtanın önüne geldi ve nutkunu okumaya başladı. Biz de makineleri işlettik. Bu sırada operatör Remzi bize bazı işaretler yapıyordu. Remzi, "Nutuk bitince alkışlayın," demek istermiş. Atatürk fena halde sinirlenerek, "Eşler beni artist gibi buraya çıkarmışlar, alay ediyorlar. Böyle sinema olmaz," diye nutku kesti. Alman operatör Atatürk'ün ne söylediğini anlayamadığı için makineyi çalıştırmaya devam ediyordu. Bütün küfürler filme alınmıştı. Elimizde 120 metrelik bobinler vardı. İlk bobin bitmek üzereydi. Ben yerimden fırlayarak, "Bir dakika müsaade ederseniz bobin değiştireceğiz," dedim. Yine kızdı. "Görüyorsunuz ya, bunlar film çekemezler. Doğru dürüst filmleri bile yok," dedi. Ben kendisine bobinlerin hep bu boy olduğunu, başka türlü film çekmeye imkan olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun üzerine razı oldu ve nutku sonuna kadar okudu. Bobinleri İstanbul'a, stüdyoya gönderdik, banyo yapıldı. İlk denemeyi stüdyoda Ertuğrul Muhsin, Nazım Hikmet ve Osman İpekçi yapıyormuş. Arkadaşlar bir yandan sandviç yiyor, bir yandan da sesi dinliyorlarmış. Atatürk tam bu sırada "Eşler!" diye bağırınca fena halde irkilmişler. Ertesi gün arkadaşlar filmi Ankara'ya gönderdiler. Atatürk'e filmin hazır olduğunu bildirdik. O gece Çankaya'da 50-60 kişilik bir davet varmış. Atatürk filmi benim oynatmamı istemiş. Çankaya'ya giderek filmi gösterdim. Çok beğendi. Bir daha göstermemi istedi. Filmi bir daha oynattım. Biraz sonra "Şunu bir daha görelim," dedi. Böylece filmi o gece 3 defa oynatmış oldum. Filmin o küfürlü bölümünü de arkadaşları ayrı bir bobine sarıp bana göndermişler. Genel sekreter Resuhi Bey'e yaklaşarak bu bobini negatifiyle birlikte kendisine vermek istediğimi söyledim. Atatürk duydu. "Nedir, ne oluyor?" diye sordu. Maksadımı anlattım. "Onları da bir görelim öyleyse," dedi. Bunun üzerine o bobini de gösterdim. Atatürk çok güldü, eğlendi. Sonra bu bölümü bir daha görmek istedi. Yine gösterdim. Sonra da bobini negatifiyle birlikte Resuhi Bey'e teslim ettim. O film ne oldu bilmem. Atatürk'ün birçok defalar filmini çektim. 1933'te Yugoslavya Kralı Alexander İstanbul'a gelmişti. Atatürk'ü kralla birlikte filme aldım. Ertesi gün filmi göstermem için Atatürk beni Dolmabahçe'ye çağırttı. Makineyi alıp gittim. Beni görünce "Vaziyet nasıl?" diye sordu. "İyidir efendim," diye cevap verdim. "Onu sormuyorum. Film nasıl?" dedi. "İyi çıkmış mıyım?" "Fevkalade iyi çıkmışsınız efendim," dedim. "Göster bakalım. İyi değilse karışmam, görürsün," diye şaka etti. Filmi gösterdim. Çok beğendi. Biraz içmişti. Beni sofraya çağırdı. Kral o gün kendisine bir altın tabaka vermiş. Onu bana hediye etmeye kalktı. Yemeğin sonunda yaverlerin gelip tabakayı benden geri isteyeceklerini biliyordum. Korktum, almadım. İsrar etti, yine reddettim. Bunun üzerine tabakayı cebime koydu. Gerçekten de yemeğin sonunda Tevfik Rüştü Aras benden tabakayı geri aldı. Sonra krala hediye edilmek üzere filmin bir kopyasını istedi. Yaverini çağırtarak, "Benim harici vekilim nerede?" diye sordu. Tevfik Rüştü gelince filmin bir kopyasının krala verilmesi için kendisine talimat verdi. Bu anılardan da anlaşılacağı gibi Atatürk filme çok değer veren bir insandı. Öğrencilik yıllarında, sonra hayatının çeşitli dönemlerinde savaşlarda çektirdiği resimler fotoğrafa da çok meraklı olduğunu gösteriyor. Atatürk filmciliğin önemini daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında anlamıştı. Uzun yıllar Atatürk'ün fotoğraflarını çekmiş olan Cemal Işıkser'in anlattığına göre Atatürk, "Biliyor musunuz?" dermiş. "Biz bu memlekette bütün istibdatların kökünü kazıdık. Ama şu Cemal'in resim çekme konusundaki istibdadından bir türlü kurtulamadık." Eski dostlardan İhsan İpekçi 1981'de yaşama veda etti. 1931'de radyoda Yeni Türkiye'nin ideolojisini halka yayacak bir kurum öneriyordum. Gazi dinlemiş, çok memnun. olmuş. Halk evleri böyle kuruldu. Bildan aşir savaşır. Bildan aşiri 1970'li yılların başlarında Ankara'da tanıdım. UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreterliğine getirilmişti. Hemen dost olduk. Bu yakınlık belki Galatasaraylı olmamızdan doğuyordu. Ama o benim doğduğum yıl okul bitirmişti. Buna karşın aynı esprilere gülüyorduk. Kafalarımız aynı dalga uzunluğundaydı. Ortak dostlarımız vardı. Özellikle Milli Komisyon Başkanı Bedrettin Tuncel aramızda bir köprü kurmaya çalışmıştı. Gerçekte ise buna hiç gerek yoktu. Çünkü bizim dostluğumuz kısa zamanda onun ve benim Tuncel'le olan dostluğumuzu çok aştı. Aynı müzikleri, aynı içkileri seviyorduk. Onun inceliğine, zarafetine, hoşgörüsüne, çok kişiyle ince ince alay etmesine hayran kalıyordum. Ben UNESCO'dayken birçok kez Paris'e geldi, birlikte olduk, hafta sonları çevreyi dolaştık. Tatlı bir sesi vardı, keyifli olduğu zaman Alatürk'ü şarkılar söylerdi, hem bütün usullere uyarak, fasıldan fasıla geçmesini bilerek. UNESCO'dan sayısız dost edindi. Kimisiyle Fransızca konuşurdu, kimisiyle İngilizce. O yıllarda Danimarkalı bir müdürümüz vardı. Güner Nasyalan. Bir gün Vildan Bey odamdayken Nasyalan geldi, tanıştırdım. Vildan Aşir, İsveççe konuşmaya başlamaz mı? Adamın hiç aklına gelir miydi UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreterinin ana dili gibi İsveççe konuşacağı? Dostum Bozkurt Güvenç de yine böyle bir gün Paris'te bir konferansta bir Japon delegesiyle Japonca konuşarak milleti şaşırtmıştı. Vildan Bey'e bir gün, üstad dedim, bu savaşı soyadını da nereden aldınız? Sizin hiç öyle savaşır bir yanınız yok. Tam tersine. Bak dedi, anlatayım. Benim babam Aşir Efendi'ydi. Soyadı yasası çıkınca ben de Aşir'i soyadı olarak almaya kalktım. Rahmetli İsmet Paşa birden dedi, öyle soyadı olmaz. Yarın sana Aşir değil, Aşir derler, adın hırsıza çıkar. Ne yapayım öyleyse paşam deyince de, savaşır de. O daha güzel dedi, soyadım böylece savaşır oldu. Vildan Aşir 1903'te İstanbul'da doğmuştu. Galatasaray'da okuduğu yıllarda spora başladı. 100 metre, 200 metre, 400 metre şampiyonluklarını kazandı. Sonra Selim Sırrı Tarcan'ın önerisiyle İsveç'e gitti ve orada beden eğitimi üzerinde çalıştı. Yurda döndükten sonra Gazi Terbiye Enstitüsü'ne beden eğitimi öğretmenliğine getirildi. 1945'te Beden Terbiyesi Genel Müdürü'ne atandı ve bu görevini 1951'e kadar sürdürdü. Sonra UNESCO Milli Komisyonu Genel Sekreteri oldu. 1979'da görevinden ayrıldı. 1974'te Vildame'yi TV ekranına çıkarmak istedim. Hiç nazlanmadan kabul etti. Kendisine önce spora nasıl başladığını sordum. Şunları anlattı. Spora ben Galatasaray'da başladım. Galatasaray'a öğrenci diye girdiğim vakit Galatasaray Mektebi Sultani idi. O devrin çocukları Galatasaray'a Mektebi Sultani çocukları olarak girerdi. Ama ben Cumhuriyet Türkiye'sinin Galatasaray Lisesi'nin ilk mezunlarındanım. Biz 13 kişiydik. Mektebe girdiğimiz zaman bizim beden terbiyesi hocalarımız vardı. Biri Faik Bey merhum, öteki de Masar Bey merhum. Bunların ikisi de fevkalade insanlardı. Biz Masar Bey'den ve Faik Hoca'dan sade spor yapmayı falan öğrenmedik. Vatanperverlik dersi de öğrendik. Onlardan insanlığı da öğrendik. Bize haşin olmamayı, sağlam olmayı, gürültüsünü çıkarmadan memleket sevgisini en yüksek bir ölçüde yürekte taşımayı öğrettiler. Mesela size Masar Bey'in bir küçük hadisesini anlatayım. Eskiden o tarihlerde, Birinci Dünya Harbi'nin devam ettiği günlerde öğretmenleri askere almazlardı. Çanakkale Harbi sürüp giderken birçok Galatasaraylı gençlerin şehit düştüğü haberleri geldikçe mektepte biz bir yerlerde toplanır, bu şehit haberini gözleri yaşlı olarak dinlerdik. Harp devam ediyordu. Masar Bey geldi, gayet üzgün. Ben size dedi, veda etmeye geldim. Niçin dedik, üzüldük tabii. Benim dedi, bütün sınıf arkadaşlarım cephelerde şehit olurken bana burada durmak yakışır mı, yakıştırır mısınız? Elimizi sıktı, gitti adam. Ben bu görüntüyü, tabloyu, kitaplar dolusu, bugünkü tabirle vatan millet Sakarya nutuklarını tercih etmişimdir. Selim Sırrı Tarcan'ın etkileri. Sonra Selim Sırrı Bey hocamız oldu bizim. Okumuş, çok kültürlü bir insandı bilirsiniz. Genel kültürü gayet geniş bir insandı. Çok ansiklopedik malumat sahibi bir adamdı. İsveç'e gitmiş, orada beden eğitiminin gerçek amacının ne olduğunu öğrenmiş, ona inanmış bir insandı. Benim hayatım üzerine müessir oluşu, yani benim hayatımı etkileyişi Galatasaray Lisesi son sınıfında beraber geçirdiğimiz 3-4 aya dayanıyor. Şöyle ki, 1924 olimpiyatlarına hazırlanıyorduk. Olimpiyatlara futbolcuları götürmek istiyorlardı. Güreşçiler gideceklerdi. Böyle bir ekip hazırlanıyordu. Bu ekip içinde ben de vardım ve uzun atlama şampiyonu, 100 metre bayrak takımı rekortmeni filan, böyle o günün küçük dereceleriyle avunup mutlu olurdum. Ben babam razı olmadığı için seçilmiş olmama rağmen gidemedim. Telefon şirketinde bir vazife aldım. Şikayet kalemine bakıyorum. Telefon çaldı, açtım telefonu, şikayet eden biri var diye. Oğlum, ben Selim Sırrı, seninle görüşmek istiyorum dedi. Ben de hukuk talebesiyim. Gittim. Seni dedi, ben Avrupa'ya göndereceğim. Sen beden terbiyesi hocası ol. Çok iyi bir mesleğe girip bu memlekete hizmet etmek varken İngiliz şirketine girip mühendis mi olacaksın? Gidemedik. İngiliz şirketinin parasıyla gidip mühendis olup gelip o hizmeti yapamadık. Ama nur içinde yatsın, hocamızın çizdiği yolda, onun başladığı işi bir adım daha ileri götürmek için yüreğimizin bütün sıcaklığıyla, bütün gücüyle bir şeyler yapmaya gayret ettim. Benim hizmetim bundan ibaret. Siz 1928'de İsveç'ten döndünüz. Bir süre sonra da Gazi Terbiye Enstitüsü'nde görev aldınız. Evet, o zaman Gazi Terbiye Enstitüsü, Gazi Eğitim Enstitüsü değil, Orta Muallim Mektebi'ydi. Sonra Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü oldu. Ben o okulda hocalık mesleğine ilk adımımı attım. Orada müdür muavini de oldum. Hayatımın ilk güzel yıllarıydı. Heyecan içinde geçen yıllardı. Atatürk devriydi. Büyük bir heyecan kasırgası eserdi Ankara'nın sokaklarında. Hangi mesleğin, hangi insanına rast gelseydiniz, Atatürk'ün ya bir sözünün, ya bir işaretinin, ya bir imasının hızıyla kendini, nesi var nesi yoksa, iş edindiği yola verip canla başla çalışırlardı. Ne saat, ne gece falan düşünmezlerdi. Atatürk'le karşılaşma. O dönemlerde sizin Atatürk'e dair bir anınız vardı. Okula Atatürk teftişe geldiği zaman anımsıyor musunuz? Biz Atatürk'ü yakından görmüş olan kuşak, evvela biz mi daha mutluyuz, hiç görmemiş olanlar mı daha mutlu, bilemeyeceğim. Biz her gün Atatürk'ü kaybediyoruz. Onlar bir defa kaybettiler, hadise gayet basit aslında ama arkasından gelen ufak bir olay benim bütün hayatımda bir süs oldu. Hadise şu, Atatürk o zaman Gazi Hazretleri mektebe gelecek dediler. Yeni harfler kampanyası sürüp gidiyor ve koca Gazi bu işleri gayet titizlikle takip ediyordu. Ben mektepte çocuklara jimnastik yaptırıyordum. Arkamda mayo vardı. Çocukların eski harflerle yazı yazanı var mı yok mu onu arayıp geldim. Muavin odasına kapandım. O tarihten bu tarafa benim sağ taraftan yazı yazdığımı kimse görmedi çok şükür. Yani gizli yazdığım için görmediğini anlamayınız. Gazi sınıfları geziyor, öğretmenlere iltifat ediyor, onlarla konuşuyor, münakaşalar ediyor, tartışıyor çeşitli meseleleri. Onları arkadaşlarla öğreniyoruz sonra. Benim odamın kapısına geliyor, orası kapalı. Kim var içeride diyor, nedir bu oda? Cevat Memduh Altar, çok iyi tanıdığınız, o da mektepte bir muavin. Masalarımız karşılıklı, muavin kemküm ediyor, açmak istemiyor kapıyı. İçerideki benim halim malum. Giriyor Atatürk. Ben mavi mayoyla masanın başında ayağa kalkıyorum. Başıyla selam verdi bana, gitti. Memnun olmadığını ifade etmiş. Demişler ki efendim kusura bakmayın. Bu jimnastik hocamız. Hem de muavin. İki ders arasında gelir, kaşla göz arasında öbür işlerini görür. Fakat Atatürk memnun olmadığını söylemiş. O sene zannediyorum 30 sonu yahut 31'in içerisindeydik. Artık öğretimin yaza yöneldiği zamanlardı. Ankara Radyosu Milli Savunma'nın olduğu yerde bir taş binada çalışırdı. Orası Riyaseti Cumhur Mandosu'nun kışlasıydı. Oraya salona götürürlerdi bizi. Orada konuşma yapardık. Atatürk emretmiş. Marifçiler konferans versinler demiş. Halk evlerinin isim babası. O zaman talim terbiye heyetinde bizi topladılar. Kimi verir bu konferansları, kimi vermez. İlk konferansı geçen gün kaybettiğimiz Halil Vedat Fıratlı üzerine aldı. İkincisini ben vereyim dedim. Tabii o zaman hevesliyiz. Aa pekala dediler. O zaman Türk Ocakları var. Bugün bildiğiniz o güzel binaya Türk Ocakları kavuşmuş. Orada konferanslar verdiriyorlar bize. Ama biz Türk Ocakları'nı yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisini halka yayacak güçte bir kuruluş gibi görmüyoruz. Türk Ocakları başka bir müesseseydi. Biz başka şey olsun istiyorduk. İstiyorduk ki yepyeni bir anlayışı halka bir yerde mektep zoru olmadan İletebilelim, götürebilelim. Bunun peşindeydik ama ne adını koymak aklımıza geliyordu ne de prensiplerini, yalnız bildiğimiz örnekler vardı. İnsan gönüllü olarak böyle bir davaya girişirse ne ulu yollar kat edebileceğini misallerle biliyorduk. Türk Ocakları o havada değildi. Türk Ocakları'nı yermeden o günkü konuşmada ben böyle bir şeyin çok iyi olacağını ama buna bir önde lazım geldiğini belirttim. Çünkü o günkü koşullar içerisinde aşağıdan yukarıya doğru bir hareketi başlatmak kolay değildi. Ama Gazi Mustafa Kemal gibi milletin baş tacı olmuş bir liderin en küçük işaretiyle birçok işler yapılabileceğine inanmıştık biz. O ekip onun çocukları. Biz kendimizi öyle sayıyoruz. Bunu anlattım. Dedim ki Büyük Gazi bu işe elini uzatsın pekala bir ismi bile bulunabilir. Halkın yapacağı şey, halkın toplanacağı yer, halkın yapabileceği bir iş için. Pekala halk evi de denebilir. Yani siz halk evlerinin isim babası mı oldunuz? Farkında olmadan öyle olmuşuz. Birkaç gün sonra bana Büyük Gazi'nin iltifatını söylediler. Çok memnun olmuş dediler. Zarar yok. Mektepte çıplak da geçsin öyle. Ona yakışmış demişler. Ben ikide bir kaderden bahsediyorum. Ama doğrusunu isterseniz ben kaderin oyunlarını da bilirim. İşte böyle halk evleri meydana geldikten sonra İçinde benim de bir tutam tuzumun olması benim için çok büyük mutluluktu. İnkişafında eh karınca kararınca benim de bir parça emeğim geçti. Arkadaşlarımın benden çok fazla emekleri geçti. Gün geldi, memleketin siyasi şartları değişti. Ben öğretmenlikten ayrılmıştım. Kötü kişi olmuştuk ne hikmetse. Manisa'daydım. Ben o günkü Manisa valisini hatırlıyorum. Yıl 1951-52. Tarihini yanlış söylemeyeyim ama o günlerde ben oradayım. Sabahleyin saat 4 sularında polis geldi. Beni uyandırdı. Dedi ki, seni vali istiyor. Yahu beni sabahleyin 4'te ne yapacak? Bilmiyorum vallahi dedi. Nasıl dedim? Keyifsiz biraz dedi. Kalktık gittik. Baktım vali gayet müteessir. Bilden Bey kardeşim dedi. Seninle bana ağır gelen, küs gelen ama yok başka çare. Bir vazife yapacağız. Kanun bu akşam çıktı dedi. Ben halk evini mühürledim Hıfzı Bey. Kağıda o kırmızı damgalı mühürü bastım. Ama gelin görün ki günler geçti. Gürsel Paşa'nın imzasıyla bir mektup aldım. Halk evlerini yeniden kuruyoruz diye. Onun içerisine danışman heyetine birçok arkadaşla beraber beni de koymuşlar. Ne büyük mükafat. Daha bana ne verecekti Ulu Tanrı? Başarıları. Sizin beden terbiyesi genel müdürü iken büyük başarılarınız oldu. Büyük güçlüklerle karşılaştınız. Bu döneme ilişkin çok enteresan anılarınız var. Büyük başarılar, büyük... Bunlar bir insan gücünün yeteceği şeyler değil. Herkes bir vazifeye geldikçe onun sorumluluğunu yüreğinde duyarak imkanları yettiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Ben de becerebildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Beden terbiyesi kanunu Türk Spor Kurumu'nun eseridir. Türk Spor Kurumu'na rahmetli Menderes'e başkanlık etti. Ben de o zaman Atletizm Federasyonu reisiydim. Kanun orada hazırlandı. Sporu mektebe koymaya niyet ettik. Ben beden terbiyesindeyken futbolu yasak etme temayülü vardı. Niye? Futbolda kavga ediyormuş insanlar. Ama futbolun bir takım oyunu olarak insanları birbirine yaklaştırıcı bir değer taşıdığını düşünmek istememişler. Tahsilden geldiğim zaman mektepte spor yasak edilmişti. Kulüpler iyi değilmiş de falanmış da filanmış da. Biz tam tersini yaptık. Okul spor yurtlarını kurduk. O itibarla ben hocalığa başladığım günden itibaren daima yaptığım işin öğrenilir ve öğretilir bir terbiye aracı diye kullanılmasını yey tutmuşumdur. 2 defa, 3 defa beden eğitimi müessesesi açmayı bana nasip etti kader. Sizin beden terbiyesi uğruna savaşınız bundan aşağı yukarı 50 yıl önce başladı. O zamandan beri Türkiye'de bu alanda ne gibi aşamalar oldu? Ben çok mutlu bir meslek adamıyım. Çünkü gerçekten çok heves ettiğim şeyleri bugün bol bol rahat rahat görüyorum. Her sahada ama. Bir defa ben sporda gelişmeyi, falan müsabakayı kaybetmek, falanı kazanmak diye ölçmüyorum. Londra olimpiyatlarını kazanmak ne kadar büyük başarıysa, başa baş müsabaka verip de kaybetmek de o kadar büyük başarıdır. Ona bakmayın siz. Ama bugün Türkiye'nin sathına baktığınız zaman, sahalarıyla, kuruluşlarıyla, kulüpleriyle, sonra inanan insanların sayısıyla, sporu hor görmeyen insanların sayısıyla çok büyük yol alınmıştır. Bu büyük başarı. Biz nerede? Biz bunun onda birini görseydik kendimizi rüya görmüş sayardık. Çok çok mutluyum ben. Çok iyi yerdeyiz. TRT. Her hafta bir konuk. 18 Ekim 1974. Bildan Aşır Savaşır. 1983'te yaşama veda etti.